bazıları hayatın 60 yaşında başladığını söyler. Diğerleri ise 50'de ya da belki 40'ta başladığına inanmayı tercih ediyor. Bunlar, zamanın ağırlığını omuzlarında hissedenleri rahatlatmak için tasarlanmış kültürel merhemler gibi tekrarlanan ifadelerdir. Ancak bu sözlerde gerçek bir bilgelik var mı? Yoksa gerçekle en çıplak haliyle yüzleşmememiz için yaratılmış iyi niyetli yanılsamalar mı? İnsanoğlu varoluşunu oluşturan acılar karşısında her zaman teselli arayışında olmuştur. Hayatın her aşaması umutla doludur. Önce büyüme beklentisi, sonra başarı arayışı, daha sonra istikrar arzusu ve sonra enerji azalmaya başladığında yeniden başlama özlemi. Zorla değil, zorunluluktan. Yolunu kaybettiğini fark eden birinin yürüyüşünü haklı çıkarmak için başka bir kestirme yol bulmaya çalışması gibi. Ancak zaman aldığını geri vermez. İşte orta yaş krizi denilen şeyin ruhu da tam olarak burada yatar. Tüm çabalarımıza rağmen hayatın vaat ettiklerini bize sunmadığının farkına varmak. Uzun zamandır beklenen tatminin geçici olduğu kanıtlanmış, ulaşılan hedefler beklenenden daha hızlı solmuş ve hayaller, ah hayaller, hiçbir zaman gerçekliğin üzerindeki örtülerden daha fazlası olmamış olabilir. Bugün, bu ana bir sapma olarak değil, berraklığa açılan bir pencere olarak bakmamızı öneriyorum. Orta yaş patolojik anlamda bir kriz değildir. Aksine ender rastlanan bir durumdur. İnsanoğlunun belki de ilk kez dünyayı hayal kırıklığına uğramış gözlerle gördüğü andır. Ve bu büyünün kaybı, ne kadar acı verici olursa olsun, daha otantik bir şeyin başlangıcı olabilir. Evet, gençlik geçti. Geçmiş yılların enerjisi artık aynı değil. Ama belki de tam da bu nedenle, artık aceleciliğin kibri, arzunun körlüğü ve sosyal yanılsamaların gürültüsü olmadan yaşama şansına sahibiz. Zaman kendi gerçeğini ve onunla birlikte şimdiye kadar görülmemiş bir olasılığı ortaya koyuyor. Mantıksız beklentiler olmaksızın teslimiyetle yaşamak ve bunda özgürlüğün üstün bir biçimini bulmak. Hayat 60 yaşında başlıyorsa bu daha iyi olduğu için değil, belki de her şeyin ne hakkında olduğunu anlamaya başladığımız içindir. Ve bu anlayış ne kadar geç olursa olsun daha ağırbaşlı, daha sessiz ve daha doğru bir şekilde yürümemizi sağlayan şeydir. İnsan doğası gereği arzulara sahip bir varlıktır. Kendilerinin farkına vardıkları andan itibaren mutluluklarını geleceğe yansıtmaya başlarlar. Sürekli ertelense bile her zaman umut verici görünen bir geleceğe. 10 yıllar boyunca varoluş bu yanılsamayla sürdürülür. Bir noktada her şey anlam kazanacak, her şey yerli yerine oturacak ve ıstırabın yerini nihayet kalıcı bir memnuniyet hali alacaktır. Ama zaman vurdum duymaz bir şekilde ilerler. Ve yanılsamanın parçalanmaya başladığı an gelir. Orta yaş civarında gerçekliği örten perde incelir. O zamana kadar hedeflerin, başarıların ve onayların peşinde koşmakla meşgul olan erkekler ve kadınlar rahatsız edici bir farkındalığa uyanırlar. Aradıkları şeylerin çoğu boşa gitmiştir. Ya da elde edildiğinde tatmin etme kabiliyetinin hayal kırıklığı yaratacak kadar kısa olduğu kanıtlanmıştır. Orta yaş krizi olarak adlandırılan durumun arka planında bu vardır. Bu bireysel bir başarısızlık değil, yaşamın yapısının kaçınılmaz bir sonucudur. Bu kör durmak bilmeyen, doymak bilmeyen iradeyle insan sınırlarının gerçekliği arasındaki çarpışmayla ilgilidir. Kalan zamanın yaşanmış zamandan daha kısa olduğunun farkına varan birey, daha önce kaçındığı şeyi kabul etmek zorunda kalır. İstediğimiz her şeyin nihayetinde tatmin edici olmadığını. Dünya her ne kadar uyarıcılar sunsa da gerçek bir teselli sunmaz. Gençlik umutla ayakta durur. Ancak olgunluk berraklık gerektirir. Ve bu berraklık acı verir çünkü tatmin edici bir yaşam fikrini üzerine inşa ettiğimiz kırılgan temelleri yok eder. Bu boşlukla karşı karşıya kalan birçok insan direnmeye çalışır. Yeni deneyimler ararlar, görünüşlerini yeniden tasarlarlar, projeleri yeniden icat ederler. Ancak bu tür hamleler nadiren kalıcı bir rahatlama sağlar. Bunlar artık görmezden gelinemeyecek bir gerçeğe karşı sadece geçici dikkat dağıtıcılardır. Dolayısıyla orta yaş krizi hayatın akışında anormal bir kesinti değildir. Yaşamın kendi özünü ortaya koyan kendi seyridir. Aynanın yalnızca zamanın damgaladığı yüzü değil, aynı zamanda hayal kırıklığının damgaladığı ruhu da yansıttığı zamandır. Ve paradoksal olarak huzur olasılığını sunan da tam olarak gerçekle bu yüzleşmedir. Çünkü iradenin hiçbir zaman tam olarak tatmin edilemeyeceğinin farkına varırsak, belki de kendimizi ondan kurtarmaya başlayabiliriz. Ve bu gönüllü feragat, varoluşun merkezi olarak arzudan bu yüz çevirme, coşku değil ama daha değerli bir şey getirebilir. Belli bir rahatlama, kabullenmeden doğan bir huzur. Bu pasif bir teslimiyet değil, pratik bilgeliktir. Daha az beklemek, daha az arzu etmek ve böylece daha az acı çekmek. Orta yaşa ulaşmış ve dünyanın artık size bir zamanlar vaat edilenleri sunmadığını hissedenler, şunu bilin. Bu duygu zayıflık değildir, bu bir basirettir. Ve ilk bakışta ne kadar acı görünse de, daha bilinçli, daha sessiz ve dolayısıyla gerçeğe daha yakın bir yaşamın kapısını açar. Hayatımız boyunca geliştirdiğimiz kimlik, büyük ölçüde arzularımız tarafından şekillendirilen bir yapıdır. Zamanımızın çoğunu şu soruyu yanıtlamaya çalışarak geçiririz. Ben kimim? Değişmez bir öze dayanarak değil, sosyal işlevlerimiz, oynadığımız roller ve kendimize koyduğumuz hedefler aracılığıyla. Gençlik ve olgunluğun ilk yıllarında bu kimlik sağlam görünür. Biz başardığımız, fethettiğimiz ve yansıttığımız şeyiz. Belirli dönüm noktalarına, kariyer, evlilik, çocuklar, bir ev, ulaştığımızda kendimizi tamamlanmış hissedeceğimiz fikrine yatırım yaparız. Bu iradenin projesidir. Bizi geleceğe sürükleyen, her zaman bir sonraki adımın şu, anda sahip olmadığımız tatmini getireceğine inandıran kör bir dürtü. Ancak öyle bir zaman gelir ki, geçen zamanla yüzleşen birey garip bir huzursuzluğun farkına varır. Bir zamanlar onları tanımlayan şeyler artık onları temsil etmemektedir. Önemli görünen şeyler artık gereksiz görünmektedir. Kendine sormaya başlar, inşa ettiğim her şey geçiciyse ben kimim? Ve daha da rahatsız edici olanı, istediğim her şey bana umduğum huzuru getirmediyse ben kimim? Orta yaş krizi bu kırılmadan ortaya çıkar. Bu sadece fiziksel yaşlanmaya karşı bir tepki değil, kimlik duygusunda derin bir rahatsızlıktır. Kişi, benlik olduğuna inandığı şeyin yalnızca iradenin bir yansıması olduğunu hayretle keşfeder, asla tatmin olmayan, bir kez ulaşıldığında artık yeterli olmayan bir gelecek adına bugünü tüketen bir irade. Schopenhauer bize iradenin yaşamın metafizik özü olduğunu hatırlatır. Bizi istemeye, aramaya, savaşmaya iter. Ancak bu güç anlaşılmadığında bizi köleleştirir. Ve böylece onlarca yıl boyunca pek çok kişi bu kör iradenin egemenliği altında yaşar, tüm tatminlerin geçici olduğunu ve can sıkıntısı ya da hayal kırıklığının her zaman geri döndüğünü asla fark etmez. Orta yaş, perdenin düştüğü ve bu dinamiğin tekrarının netleştiği andır. Bu noktada pek çok insan kimliklerini yeniden inşa etmeye çalışır, yaşam tarzlarını, alışkanlıklarını değiştirir, yeni bağlantılar ararlar. Kısacası, gençlik ateşini yeniden alevlendirmeye çalışırlar. Ancak bu girişimler genellikle başarısız olur. Çünkü sorun dış dünyada değil, bireyin içinde yaşayan iradenin yapısında yatmaktadır. Dolayısıyla bu anın gerçek fırsatı, kişinin kendisini eskisi gibi yeniden keşfetmesinde değil, kendisini hiçbir zaman esas olmayan şeylerden ayırmasında yatar. Birey kimliğinin başarılara bağlı olduğu yanılsamasından yavaş yavaş vazgeçmeye başladığında, bir tür özgürlüğe yaklaşmaya başlar. Yapma özgürlüğüne değil, olma özgürlüğüne. Varoluşun sınırlarını kabul eden ve tam da bu nedenle şimdiki zamanda daha huzurlu yaşamayı öğrenen birinin özgürlüğü. Mesele yaşanmış olan her şeyi inkar etmek değil, artık değerin inşa edilmiş olandan çok anlaşılmış olanda yattığını kabul etmektir. Ve hayatın bu aşamasında kendini anlamak belki de gerçekten kalıcı olan tek başarıdır. Yaşlanma biyolojik açıdan bakıldığında maddenin kaçınılmaz zayıflama sürecidir. Doğa bizim irademize aldırmadan doğan, büyüyen, olgunlaşan ve sonunda çürüyen her şeyde olduğu gibi bu süreci de acımasızca takip eder. Ne kadar iyimser olursa olsun hiçbir felsefe bu fiziksel gerilemenin kanıtlarını inkar edemez. Kaslar gücünü kaybeder, deri esnekliğini yitirir, duyular yavaşlar ve sağlık daha kırılgan hale gelir. Bilinçle donatılmış olan insanoğlu bu dönüşümleri ıstırapla gözlemler. Yalnızca yaşlanan değil, aynı zamanda yaşlandığını bilen de odur. Ve süreci daha acı verici kılan da bu berraklıktır. Çünkü varoluşumuzu karakterize eden bir şey varsa, o da sonluluğun gerçekliğini inkar etmeye yönelik sürekli çabadır. Yaşamımızın büyük bir bölümünde beden iradenin aracıdır. Onun aracılığıyla haz, güç ve güvenlik ararız. Ancak yıllar geçtikçe bu araç artık aynı şekilde yanıt vermez. Canlılık azalır ve bununla birlikte yaşamın bizim kontrolümüz altında olduğu yanılsaması da azalır. Birçokları buna direnir, zamanın egemen olduğunu kabul etmeyerek gençliklerini yapay yöntemlerle korumaya çalışır. Ancak bu çaba boşunadır. Zaman, Schopenhauer'in de dediği gibi, her şeyin aynı anda olmasını engelleyen şeydir. Çürümeyi düzenler, ona ritim verir ama kesinliğini askıya almaz. Bununla birlikte, eğer gençlik eylem zamanıysa, yaşlılık da tefekkür zamanı olabilir. Bedenin gücü tükendiğinde, daha önce erişilemeyen bir tür berraklık olasılığı, garanti değil ama mümkün, ortaya çıkar. Çünkü güçlüyken dünyaya dalarız, yapma, fethetme, kanıtlama arzusuyla hareket ederiz. Ancak yaşlandıkça durmaya, gözlemlemeye ve düşünmeye zorlanırız. Ve gerçek bilgelik bazen bu sessizlikte doğar. Schopenhauer yaşlanmayı romantikleştirmez. Onu soğukkanlılıkla, varoluşun trajik yapısının bir parçası olarak görür. Ancak tam da bu nedenle bir anlayış yolu sunar. Bedenin çöküşü, iradenin çöküşünün başlangıcı olabilir. Ve irade zayıfladıkça acı da azalır. Acının yokluğundan değil, arzunun azalmasından dolayı. Elbette fiziksel zayıflamada zafer yoktur ama gençlik yanılsamasında da zafer yoktur. Her ikisi de aynı sürecin aşamalarıdır. Yaşlılığı ayırt eden şey, doğru anlaşıldığında, daha az tedirgin, daha az gürültülü, dürtülere daha az esir olmuş bir varoluş olasılığıdır. O halde yaşlanmak, eğer iyi karşılanırsa, bir hatırlama zamanı olabilir. Artık dünyayı tartışmaya değil, anlamaya çalıştığımız bir zaman. Bir zamanlar huzursuzluğun aracı olan bedenin bir sınır ve dolayısıyla bir dinlenme işareti haline geldiği bir zaman. Fiziksel çürüme insan onurunun sonu değildir. Aksine, vicdanın değerinin sınandığı yerdir. Yaşlanmayı umutsuzluğa kapılmadan ve aynı zamanda kendilerini kandırmadan atlatmayı başaranlar, nadir görülen bir güç gösterirler, kaçınılmaz olanla yaşamayı öğrenmiş olanların gücü. Küçük yaşlardan itibaren yaşamla ilgili bir anlatının içine çekiliriz. Sanki insan varlığı bir el kitabına göre düzenlenebilirmiş gibi nesilden nesile tekrarlanan bir tür zımni senaryo. Masumiyet zamanı olarak çocukluk, fırsatlar zamanı olarak gençlik, üretkenlik zirvesi olarak orta yaş ve hatırlama ve ödül zamanı olarak yaşlılık. Bize anlatılan hikaye bu. Ancak her kültürel yapı gibi bu da gerçeği ortaya çıkarmaktan çok örtbas etmeye hizmet eder. Toplum bir yapı olarak gerçeği değil, düzeni arar ve bu düzeni korumak için mitler inşa eder. Görkemli gençlik miti, bir değer ifadesi olarak mesleki tatmin miti, tüm acıların kurtarıcısı olarak aile miti. Bize bu hedefler için sanki tatmin garantisiymiş gibi, sanki hayatın anlamı bunlarmış gibi çabalamamız öğretilir. Ancak gerçeklik, her zaman olduğu gibi, insan kurgularına boyun eğmez. Orta yaşa ya da yaşlılığa ulaşan birey, dünyanın vaat ettiklerini sunmadığını kişisel deneyimleriyle keşfeder. Toplumsal senaryonun tüm adımlarını takip etmiş olanlar bile, çoğu zaman kendilerini bir boşluk hissiyle boğulmuş bulurlar. Deneyimledikleri ile yolculuklarının sonunda bulmayı bekledikleri şey arasında bir uyumsuzluk. Schopenhauer, acı çekmenin tam da bu yanılsamadan, yani dünyanın bizim mutluluğumuz için yaratılmış olduğu yanılsamasından kaynaklandığını açıkça söylerdi. Ancak onun ısrarla vurguladığı gibi, dünya bizi memnun etmek için kurulmuş bir tiyatro değildir. Daha yüksek bir amaç tanımayan kör iradenin aralıksız bir tezahürüdür. Kültür, kaosu düzenlemeye çalışırken kırılgan bir teselli sunar ve gerçeklik kendini dayattığında parçalanan da bu tesellidir. Yaşlandığımızda değer verdiğimiz şeylerin çoğunun gösteriş olduğunu açıkça görürüz. Karşılaştırmaların, son teslim tarihlerinin, başarı, standartlarının dışarıdan dayatıldığını ve bu kriterlerden herhangi birini yerine getiremediğimizde seçimle ya da sınırlamayla başarısız olduğumuza inanmaya yönlendiriliriz. Ancak gerçek farklıdır. Biz sadece bir kurguyu takip etmekte başarısız olmuşuzdur. Ve bu, bir başarısızlık olmaktan öte, özgürlüğe doğru atılan ilk adım olabilir. Bize anlatılan hikaye içsel sessizlik, dingin tefekkür ya da sosyal yarıştan gönüllü olarak çekilmeyi sağlamıyordu. Bizi meşgul, aktif, üretken, tutmak için yazılmıştır. Ruhlarımız başka bir şey istediğinde bile. Bu hatayı ancak zamanla fark etme şansımız olur. Daha bilge olduğumuz için değil, yıllar geçtikçe gerçeklik cilasını kaybedip gerçek dokusunu ortaya çıkardığı için ve ortaya çıkan şey zor ama özgürleştiricidir. Vaat edildiği şekliyle mutluluğun hiçbir zaman var olmadığı. Gerçek rahatlama daha az beklemekte, daha az arzu etmekte. Her şey olması gerektiği gibi değil olduğu gibi görmekte yatar. Bu kültürel yapı bozum acı verici olabilir. Ama aynı zamanda bu süreçten sağduyulu bir şekilde geçmeyi bilenler için bir armağandır. İllüzyon bir kez parçalandığında geriye umutsuzluk değil, ayıklık kalır. Ve bununla birlikte hala sahip olduğumuz zamanı daha özgün, daha sağduyulu ve daha az ıstırapla yaşama imkanı. İnsanlık durumu özünde arzu ve gerçeklik arasındaki sürekli gerilimle işaretlenir. Yaşam boyunca bu gerilim kendini yalnızca bireysel arzularda değil, aynı zamanda toplumun ahlak, gelenek ya da iyi davranış kisvesi altında bireye dayattığı yükümlülüklerde de gösterir. İnsanlar orta yaşa geldiklerinde kendilerini genellikle birden fazla talebin merkezinde bulurlar. Bir yanda hala duygusal ya da finansal olarak bağımlı olan çocuklar, diğer yanda yaşlanan ve bakım talep eden ebeveynler. Bu durumda birey kendine yer kalmadan zıt yönlere doğru çekilir. Çoğu zaman farkında olmadan başkalarının iradesini sürdürmek için bir araç haline gelirler. Bu ara pozisyon, çifte bakıcı, birçok kişi tarafından asil bir jest, sorumluluk ve fedakarlığın kanıtı olarak kutlanmaktadır. Ancak felsefi bir bakış açısıyla şunu sormak gerekir. Yıllarca başkalarının iradesine adanmışlıktan sonra bireye ne kalır? Kendi huzurları, sessiz dinlenme arzuları, destekten daha fazlası olma ihtiyaçları nerede? Schopenhauer bize arzunun doymak bilmez bir güç olduğunu öğretir. Ve bu, tanınma arzusu için olduğu kadar güç ya da zevk arzusu için de geçerlidir. Toplum, bir bireyin değerinin başkaları için ne kadar çok şey yapabildiğinde yattığı fikrini pekiştirir. Ancak bunu yaparken kendini yok etme döngüsünü de pekiştirir. Ne kadar çok şey sunarsanız sizden o kadar çok şey talep edilir, ta ki birey eski benliğinin bir gölgesine dönüşene kadar. Örneğin yaşlı ebeveynlere bakmak doğal bir şefkat jesti olabilir. Ancak bu bakım seçime veya dinlenmeye yer bırakmayan mutlak bir görev haline geldiğinde bir hapishaneye dönüşür. Aynı şekilde çocuklar, hatta yetişkinler, sanki ebeveynlik rolü hiç bitmeyecekmiş gibi ilgi, kaynak ve varlık talep etmeye devam edebilirler. O zaman birey artık kendisi için yaşamıyor demektir. Varlıkları başkalarının ihtiyaçlarının bir uzantısı haline gelir. Ve en acımasız olanı da bunun tam da bedenin yorulmaya başladığı ve çoğu zaman boğulan ruhun sessizlik, tefekkür ve hatırlama istemeye başladığı bir yaşam evresinde gerçekleşmesidir. Kültür kendimize dönmemizi kolaylaştırmaz. Bizden işe yarar, hazır ve aktif kalmamızı bekler. Duraklama hoş karşılanmaz. Yorgunluk zayıflık olarak yorumlanır. Yalnızlık arzusu bencillik olarak yorumlanır. Ama belki de asıl bencillik, insanlardan geriye hiçbir şey kalmayana kadar yaşam enerjilerini emen bir sistemi beslemeye devam etmektir. Bu bağlamda orta yaş bir kırılma noktası haline gelebilir. İlk kez kendinize şu soruyu sorduğunuz bir an, kendim için mi yoksa başkaları için mi yaşıyorum? Ve eğer bu soruyu içtenlikle dinleme cesaretini gösterebilirlerse, kendi hayatlarının sahipliğini, geri alma zamanının geldiğini fark edebilirler. Bu sorumluluklardan vazgeçmek değil, onları yeniden tanımlamak anlamına gelir. Sadece başkaları için yaşamanın bir erdem olmadığını fark etmek anlamına gelir, bu kendinizi unutmaktır. Ve gerçek bir bakım kendinize bakmakla başlar. Hayat 40 yaşında başlar ifadesi, son yıllarda sıkça tekrarlanan bir slogan haline geldi. Bu ifadenin bireye yeniden keşif için yeni bir fırsat sunduğuna inananlar var. Sanki olgunluk beraberinde sadece bilgeliği değil, aynı zamanda yeni bir varoluşsal canlılığı da getiriyormuş gibi. Ancak bu fikre felsefi gözlerle bakmak istiyorsak, umutlu değil, dürüst, bu fikirde yakın bir düşüş karşısında bile iradenin aktif kalmaya yönelik bir başka çabasını görmeliyiz. Schopenhauer'a göre yaşama isteği bizi sürekli harekete, arayışa, huzursuzluğa iten irrasyonel bir güçtür. Dinlenmek nedir bilmez çünkü her zaman geleceğe yöneliktir, her zaman eksiktir, her zaman arzuludur. Dolayısıyla orta yaşa geldiğimizde ve zamanın akıp gittiğini, birçok projenin yarım kaldığını veya gençlik vaatlerinin yerine getirilmediğini fark ettiğimizde, irade sessiz kalmaz. Yeni hedefler, yeni yanılsamalar, yeni başlangıçlar yaratarak kendini yeniden icat eder. Bu anlamda yeni bir başlangıç hayali ille de özgürlük değildir. Aslında aynı eski mekanizma için yeni bir kılık olabilir, kabullenmeyi ertelemek. Bize zamanın sınırlı olduğunu, bedenin değiştiğini, olasılıkların daraldığını gösteren gerçeklikle yüzleşmek yerine, irade bir teselli, bir kaçış olarak yeniden başlama anlatısını yaratır. Elbette hayatın yönünü değiştirmek her yaşta mümkündür. Bizi hapseden şeyleri terk etmek ve mevcut doğamıza daha uygun alışkanlıklar geliştirmek mümkün, hatta gereklidir. Ancak hayatın keyfi bir kronolojik noktadan başladığı inancı, gerçek bir şeyin başlangıcından ziyade son korkusu hakkında daha fazla şey ortaya koymaktadır. Gerçek yeni başlangıç, eğer bu kelimeyi kullanabilirsek, dışsal, başarılar açısından gerçekleşmez. Kariyer değiştirmek, görünüşünüzü değiştirmek ya da eski projelere yeni kıyafetlerle devam etmek değildir. Eğer gerçekleşirse, sonunda iradenin tatmin edilemeyeceğini ve bu nedenle artık ona körü körüne boyun eğmememiz gerektiğini fark ettiğimizde gerçekleşir. Bu farkındalık pasifliğe değil, özgürleşmeye yol açar. Çünkü gelecekteki tatmin için dizginlenemez arayışa son vererek, özne belki de ilk kez mevcut olabilir. Artık zamanla savaşta ya da geçmişle çatışmada değil, olanla sessiz bir huzur içinde. Hayat 40 ya da 60 yaşında başlamaz. Yaşam, bir değeri olması için başlaması gerektiği düşüncesiyle kendimizi kandırmayı bıraktığımızda başlar. Schopenhauer, varoluşun değerinin neyi başardığımızda değil, hayatın kaçınılmaz acılarıyla nasıl yüzleştiğimizde yattığını söylerdi. Ve onurlu bir şekilde yaşlanmak, kendimizi hala gençmişiz gibi yeniden keşfetmek değil, sınırları tanımanın büyüklük, onları kabullenmenin ise huzur olduğunu anlamak anlamına gelir. Dolayısıyla yeni bir şeyin kendilerini monotonluktan kurtaracağını umarak orta yaşa doğru ilerleyenler için felsefe başka tür bir cevap sunar. Artık vaatler değil, netlik. Artık coşku yok, huzur var. Ve belki de sonunda gerçekten önemli olan budur. Zaman ilerledikçe ve hayat vaat edilenden daha az cömert olduğunu kanıtladıkça, birçok kişi kendini bir boşluk duygusuyla boğulmuş bulur. Projeler tamamlanmış ya da başarısız olmuş, çocuklar kendi yollarına gitmiş, günler birbirinin tekrarı haline gelmiştir. İşte bu noktada genellikle sessiz ve yalnızken umutsuz bir tatmin girişimi ortaya çıkar. Tüketim. Modern, toplum varoluş sıkıntısına acil bir çözüm sunar. Bize kurnazca ve sürekli olarak mutluluğun satın alınabileceğini söyler. Yeni bir kıyafet, bir seyahat, sofistike bir nesne ve hatta egzotik bir deneyim, orta yaşın sıklıkla ortaya çıkardığı ıstırabı silebilir. Ve biz de sanki her edinim bizi kalıcı tatmine daha da yaklaştıracakmış gibi bir şeyler istemeye devam ederiz. Ancak Schopenhauer'in haklı olarak gözlemlediği gibi, sahip olmaktan elde edilen haz her zaman geçicidir. İnsan iradesi, doğası gereği doyumsuzdur. Bir arzumuzu tatmin ettiğimizde hemen ardından bir başkası gelir. Fetih sevincini can sıkıntısı ya da hayal kırıklığı takip eder. Ve böylece bir döngüye gireriz. Arzularız, elde ederiz, hayal kırıklığına uğrarız ve tekrar arzularız. Bu döngü bireysel başarısızlığın bir işareti değil, varoluşun yapısının bir ifadesidir. İrade bizi durmaksızın hareket ettirir ama dinlenmeye izin vermez. Yerine getiremeyeceği şeyleri vaat eder, bedenimiz dinlenmek ve ruhumuz sessizlik isterken bile bizi hareket halinde tutar. Tüketim bu nedenle sadece ekonomik bir mesele değildir. Kendinden kaçma, gerçekle yüzleşmekten kaçınma çabasıdır. Bir şeyi arzulamadığımız zaman artık kim olduğumuzu bilemeyiz. Zorunluluklar sona erdiğinde, koşuşturma bittiğinde geriye tek bir ayna kalır ve onda da bakışlarımızı her zaman tutamayız. Sorun nesnelerin kendileri ya da ara sıra ortaya çıkan rahatlık veya zevk arzusu değildir. Sorun, bu unsurların bize hiçbir dış koşulun veremeyeceği şeyi, yani anlamı verebileceği yanılsamasıdır. İşte bu yüzden, bu kadar çok mala ve uyarıcıya erişime rağmen pek çok insan tatminsiz kalır. Özellikle de hayatın sınırlarının kaçınılmaz hale geldiği olgunluk döneminde. Schopenhauer'a göre bu hayal kırıklığının cevabı, daha fazlasını aramakta değil, daha azını arzulamakta yatar. rahatlamanın sahip olmaktan değil, beklentilerin bilinçli olarak terk edilmesinden kaynaklandığını fark etmekte, Seyatar, kalıcı haz sürekli heyecanda değil, dünyanın bizi tatmin etmesini beklemeyi bıraktığımızda ortaya çıkan sükunettedir. Olgunluk, bu anlamda, bir özgürlük zamanı olabilir. Kişi, daha fazlası vaadinin peşinden koşmaktan, yorulduğunda kendi içine dönmeye başlar. Bir kaçış olarak değil, bir geri dönüş olarak. Her şey geçip gitse bile geriye kalanla yeniden buluşma. Küçük zevkleri inkar etmeye gerek yok. Onlar vardır ve yerlerini almışlardır. Ancak mutluluk umudunu onlara bağlamak kesin bir hayal kırıklığına doğru yürümektir. Gerçek teselli ayık yaşamakta yatar, arzuların sadeliği ve düşüncenin berraklığıyla. Hayat bu haliyle yeterince zordur. Buna bir de mutluluğun satılık olduğuna dair yanlış inancı eklemek sadece acıyı uzatır. Öte yandan bu inançtan vazgeçmek daha hafif, daha sessiz ve paradoksal olarak daha anlamlı bir varoluşa doğru atılacak ilk adım olabilir. Yaşlanma kaçınılmaz olsa da homojen bir olay değildir. Her insan bilinçsizce de olsa bu süreci bir tutumla geçirir ve yaşlanma şeklimizi gerçekten tanımlayan da bu tutumdur. Gri saçlar ya da ciltteki işaretler değil. Schopenhauer, acımasız netliğiyle bize yaşlılıkla ilgili rahatlatıcı vaatlerde bulunmaz. Ona göre fiziksel gerileme doğal bir süreçtir, ancak buna eşlik eden acı felsefi bir yaşam anlayışıyla yumuşatılabilir. Yaşlanmak kaybetmektir, evet. Gücünüzü kaybedersiniz, canlılığınızı kaybedersiniz, yıllarca kalıcılık, yanılsamasını besleyen şeylerin çoğunu kaybedersiniz. Ancak tam da bu nedenle, bu an aynı zamanda bizi köleleştiren her şeyden de kurtuluş olabilir. Hırs, kıyaslama, bitmek bilmeyen arzu. Gençlik, her şeyin hala mümkün olduğu yanılsamasıyla işaretlenir. Olgunluk ise, bizi zamanın, dünyanın ya da kendi bedenlerimizin efendisi olmadığımız gerçeğiyle yüzleştirir. İşte bu farkındalıkta, paradoksal olarak, daha yüksek bir özgürlük türü doğabilir. Bilinçli feragatten gelen özgürlük. Evet, nasıl yaşlanacağımızı seçebiliriz ama hata yapmayalım. Bu seçim dış görünüş, üretkenlik veya sosyal onay ile ilgili değildir. Ruhla ilgilidir. Geçmişte olanlar ve henüz gelecek olanlar karşısında kendimizi nasıl konumlandırdığımızla ilgilidir. Yaşlandıkça geçmişin tutsağı haline gelenler vardır. Anılarla, kırgınlıklarla, eskiye ya da olabileceklere duydukları nostaljiyle yaşarlar. Bazıları da sanki zamanın doğal akışını tersine çevirmek mümkünmüş gibi umutsuzca gençliklerine sarılırlar. Her ikisi de yaşlanmaktan değil, yaşlanmayı kabullenememekten muzdariptir. Ancak başka bir olasılık daha vardır. Hayatın her aşamasının beraberinde bir görev getirdiğini kabul etmek. Gençlik eylem, inşa ve mücadele gerektirir. Öte yandan, olgunluk, uzaklaşma, düşünme ve kabullenmeyi gerektirir. Bu kolay bir yol değildir. Çünkü bizi uzun, zamandır tanımlayan şeylerden vazgeçmeyi gerektirir ama mümkün bir yoldur. Schopenhauer'a göre bilgelik, varoluşun sınırlarını tanımak ve onlarla savaşmak yerine, onlarla onurlu bir şekilde yaşamayı öğrenmekte yatar. Gerçekten bilge kişi, yaşlılığın üstesinden gelen değil, onu anlayan kişidir. Bu anlamda, sükunetle yaşlanmak, beklemeyi bırakmak demektir. Hayatın vaat etmediği şeyleri sunmasını talep etmekten vazgeçmektir. Ve bunu yaparken nadir bir şey buluruz. İç sessizlik. Acının yokluğu değil, telaşın yokluğu. Anıların yokluğu değil, azabın yokluğu. O halde yaşlılık, kendini tanımak için verimli bir zemin olabilir. Sonunda acele etmeden, maskeler olmadan, kimseye bir şey kanıtlama ihtiyacı duymadan kendimizle birlikte olabildiğimiz bir zaman. Ve bu dinginlikte bazen mümkün olan tek huzuru buluruz, hayatın farklı olmasını istemeyi bırakıp, onu olduğu gibi kabul etmeye başladığımızda gelen huzuru, olgunluğa erişmek, yanılsama sisinin içinden geçmek ve diğer tarafta varoluşun gerçek manzarasını bulmaktır. Vaatler üzerine değil, kabullenme üzerine kurulu bir manzara. Hala başarabilecekleriniz üzerine değil, artık arzulamanıza gerek kalmayan şeyler üzerine. Hayal kırıklıkları olduysa, ki kesinlikle olmuştur, bunların pişmanlık değil, aydınlanma nedeni olmasına izin verin. Çünkü gerçeklik planlarımızı her bozduğunda sadece rolünü yerine getirmiştir. Bize hayatın arzuları yerine getirmek için değil, onurlu bir şekilde katlanmak için yaratıldığını göstermek için. Schopenhauer, hayat acı ve can sıkıntısı arasında bir sarkaç gibi sallanır der. Bu farkındalık, kulağa ne kadar sert gelse de doğru anlaşıldığında özgürleştiricidir. Bizi sürekli mutluluk beklentisinden vazgeçmeye davet eder ve böylece mutluluğun peşinden koşma yükünden kurtarır. Bugün kendilerini yaşamın ikinci yarısında bulan, belki dünyanın taleplerinden bıkmış, belki olmamış olanlardan, hayal kırıklığına uğramış, belki de henüz gelmemiş olanlardan endişe duyanlara. Felsefe kolay bir teselli değil, dürüst bir öneri sunar, ayık yaşamak. Kalan zamanı son bir yarış olarak değil, susmak, düşünmek olmak için bir fırsat olarak görmek. Etrafımızdaki kültür hala bize yeni başlangıçlar, gençleşme ve yeniden keşfetme fikirleri satmakta ısrar ediyor. Ancak tüm yolların dışsal bir dönüşüme çıkması gerekmiyor. Göze görünmeyen ama her şeyi değiştiren bir dönüşüm türü vardır. Hayatın farklı olmasını istemeyi bıraktığımızda ortaya çıkan dönüşüm. Huzur deneyimlerin birikiminden değil, sınırların kabulünden doğar. Yaşlılığın, gerçek erdemi genç kalmak değil, gençliğin geçtiğini ve onunla birlikte iradenin çalkantılarının da geçtiğini fark etmektir. Geride kalan giden her şeyden daha değerli olabilir. Gözlemlemek, düşünmek, acele etmeden, sadece var olmak için zaman, bu acıyı yüceltmek ya da olası sevinçleri inkar etmekle ilgili değildir. Bu sadece perdeyi kaldırmakla ilgili, hayatı çıplak gözlerle görmek, süslemeler olmadan, yanılsamalar olmadan, sürekli daha fazlasına ihtiyaç duymadan ve bunun içinde bir tür huzur bulmak, belki sade ama otantik. Yaşlanmak farkındalıkla kabul edildiğinde kişinin kendine dönüşü olabilir. Dünyanın şekillendirdiği ben-e değil, her zaman sessiz olan ve duyulmayı bekleyen ben-e, sessiz ve görünmez olan bu yeniden birleşme, nihayet kalan günlere anlam kazandırabilir. Gençlik arayış zamanıysa, yaşlılık da anlayış zamanı olsun. Ve eğer hala bir şey arzulanabiliyorsa, bu hazzın uzaması değil, yüklerin hafiflemesi olsun. Sahip olduklarınızla yaşamanın, olduğunuz gibi olmanın, mümkün olandan fazlasını beklememenin hafifliği. Çünkü ne de olsa, ancak hayattan her şeyi beklemeyi bıraktığımızda, sunduğu az şeyi yeterli görmeye başlarız. Ve tam da bu ölçünün içinde, kaybettiklerinizle kabul ettikleriniz arasında, belki de pek çok kişinin arayıp da bulamadığı şey yatar, bir anlık gerçek huzur. Bu düşünce size anlamlı geldiyse, videonun keyfini çıkarın, kanala abone olun ve bunun gibi daha fazla hikaye ve düşünce almak için bildirimleri açın. Bu şekilde yeni içerikleri kaçırmamış olursunuz. İyi kalın ve bir dahaki sefere görüşmek üzere.